Ayrım 47, Kanın Sesi Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 527. Bu gece her gecekinden çok daha heyecanlıydı Mustafa. Bereket versin ki istediği oldu, herkes erkenden uyudu, o da hemen yılan gibi kayarak Emine'lerin kapısına vardı. Çocuk daha kapıya 3 adım yaklaşmadan Emine kapıyı açtı, onun önüne diz çöktü, kucakladı, sallanmaya, sıkmaya başladı. Uzun uzun kokladıktan sonra yüreği sökülürcesine onu öptü. Mustafa'nın günlerdir ona soracağı bir şey vardı ya, her söyleyecek olduğunda sözler dilinin ucuna geliyor, gelir gelmez de yutuyordu. Bugün ölse soracaktı. Emine aldı, onu döşeğin üstüne götürdü. Tanırağı yerindeydi, tüfeği de kucağındaydı. Mustafa'ya gülümsedi. Mustafa da ona karşılığını verdi. Ardından da Emine'yi elinden tuttu, yüklük odasına götürdü. Elinden aşağıya çekti, kadın anladı, dizüstü çöktü. O önüne çöker çökmez de çocuk, "Seni kimse öldürmez değil mi?" diye sordu. Çocuğun yüreği küt küt atıyor, belli belirsiz titriyordu. Emine ona sarıldı. Bir süre öyle onu kucakladıktan sonra sevinç içinde şakadı. "Sen hiç korkma. Benim iki gözümün bebeği de çiçeği, beni kimse öldüremez." Sözcükleri öylesine kesin, sesi öylesine güvenliydi. Mustafa'nın günlerdir içinde taşıdığı endişe, yüreğini karartan korku bir anda yok oldu. Onu elinden tutup gene döşeğin üstüne götüren Emine, "Bil bakalım bugün sana ne yaptım? Tanır ağa da ben de akşam yemeği yemedik, seni bekledik." "Ekşili köfte," dedi Mustafa. Biliyordu, o yüzden mercimek köftesiyle karnını şişirmemişti. "Tanır ağanın da rakısı var mı?" diye şımararak sordu. "Var," dedi Emine. Sofraya oturdular. Mustafa artık yürümüyor, uçuyordu. Artık babasının ölümü, kesik başlar, çocuk ölüleri, yarasalar, karanlık, dünyayı soluğuyla içeri çeken mağara, salman, kırat, kocabaş köpek aklından silinmiş çıkmıştı. Coşkusu, sevinci her gün biraz daha artıyordu. Onu üzen tek şey sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar Emine ile birlikte olamamaktı. Bütün günü Emine'yi delicesine özlemekle geçiyor, gözü açık düş görüyor, düşünde de hep karşısına Emine geliyor, dikiliyordu. Çoktan beridir onu hiç bırakmamış ak kuş gözükmüyor, bunun da Mustafa hiç farkında olmuyordu. Bir sabah nedense kekliği aklına düştü, nedense Mehmet'i de aramak aklına geldi. Mehmet onu görünce o anda gözden ıradı gitti. Mustafa ise tek başına kale boynunun yolunu tuttu. İkindine kadar çekirge tutarak, kayaların üstüne çıkarak, Emine'nin avlusuna bakarak. İkindi üstü artık dayanamadı, köye indi. Kekliğini Nuri'ye verdiği aklına geldi, avucundaki çekirgelere attı. Ilgınların içine girdi, Emine'nin yolunu gözlemeye başladı. Anası ona çok iyi bir haber vermişti. Kocabaş köpek demişti ya, hayal meyal anımsıyordu. Kocabaş mı geldi demişti. Kocabaş kıratın üstüne binmiş köye dönmüştü. Koskocaman köpek nasıl binmişti kıratın üstüne, dizginleri nasıl tutmuştu, atın üstünde nasıl durmuştu? Ayaklarını üzengiye sokmuş, ayağa kalkmış, ön ayaklarıyla da dizgini tutmuştu. Kırat karşı gedikten tozu dumana katmış dolu dizgin geliyordu. Geldi geldi caminin önünde durdu, herkes ayağa fırladı, atın üstündeki kocabaşın kesik başını görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Kocabaş köpeğin kesik başı gözlerini aya dikti, önce uzun uzun uludu, sonra başına birikmiş şaşkın kalabalığa dişlerini göstererek hırladı. Kalabalığın arasında Mustafa'yı görünce özellikle ona hırladı. Salmanın kesik başı geldi karşısına, hırlayan dişlerini görünce kaçtı. Kocabaşın kesik başı kırata, "Sen beni burada bekle," diye buyurdu, "ben az sonra dönerim." Kurşun gibi uçarak Salman'ın kesik başının arkasından gitti, onu yakaladı. Kocaman kazma dişleriyle Salman'ın başında, yüzünde ne kadar et, deri, saç varsa hepsini yoldu. Gözlerini de oyup geriye döndü. Salman'ın kafatası karanlık, mağara ağzı gözleriyle geldi caminin eşiğine kondu. Orada kim varsa kaçtı. Kaçanların ardından da kocabaş köpek bir güldü, bir güldü. Mustafa'nın su yolunu gözleye gözleye gözü dört oldu. Of be, bu kadın da hiç mi su içmiyordu? Ne olursa olsun bugün onu çok göresi gelmiş, özlemekten ölmüştü. Zero Mustafa evden ayrıldıktan az sonra kocabaşı avluda faytonun ön tekerleğinin yanında gördü. Kocabaş sarı, küçük, kulakları düşük, tüylü bir köpekle çatışmış, kıç kıça gelmişler. Sarı köpeğin arka ayakları havaya kalkmış, kocabaş da onu yöresinde ardında bir sürü kızağan köpekle almış evin kapısına getirmişti. Kocabaş böylece gösteri yapar gibi kıçına kenetlenmiş sarı köpeği sürüyerek yanındaki köpeklerle köyü bir baştan bir başa dolanmış, tam gün batarken de eve geri dönmüştü. Ondan az sonra da Mustafa eve döndü. Küçük bir kancıkla çatışmış kocabaşı gördü. Onları bir sürü köpek çevirmiş bekliyordu. Çocuk kocabaşa şöyle bir göz ucuyla baktı, eve girdi. Anası onu sevinçle karşıladı.
''Gördün mü Mustafa? Gördün mü kocabaşı? Gördün mü? Demek bizi bırakıp gitmemiş. Yaşlı rezil, kendine gelin aramaya gitmiş, gördün mü?''
Mustafa anasının coşkusuna bir anlam veremeyerek ''Gördüm'' dedi soğukça.
''Mustafa, sana kocabaş köpek geldi, gördün mü diyorum, duydun mu?''
Mustafa gene buz gibi ''Duydum anam, dediklerini duydum, avluda da kocabaşı gördüm.'' Zero Hatun'un yüzü asıldı, hiçbir şey söylemeden mutfağa yürüdü. Sonra da gülerek geldi, Mustafa'yı öptü. İçinden Emine'ye dualar okuyordu. Sabahleyin erkenden Mustafa narın altına çövdürmeye giderken faytonun altına bakmadı bile. Bu da Zero Hatun'un gözünden kaçmadı. Oysa Zero Hatun sabaha karşı yayığını hazırlarken sarı köpekle kocabaşın birbirlerinden koptuklarını, sarı kancığın öteki köpekleri de ardına takarak gittiğini, kocabaşın da eski yerine faytonun altına sığındığını görmüştü. Çocuk geriye dönerken güleç, mutlu yüzüyle Zero, ''Mustafa'' dedi, ''kocabaşı gördün mü faytonun altında? Zavallıcık çok yorulmuş.'' Bakmadım arabanın altına diyerek içeriye girdi, giyindi, ibrikle döndü, yüzünü yıkadı, el aynasında kıvırcık kara saçlarını taradı. Kaktüs ağılının yanındaki tandırda peroyla hazal tandır ekmeği yapıyor, Hasan Ağa da yeni aldığı kırmızı yeşil boyalı Belçika pulluğunun üstüne oturmuş, hem kadınları seyrediyor hem de Zero'nun yaydığı yayıktan aldığı tereyağını sürdüğü sıcak ekmeği yiyordu. Pero Mustafa'ya sıcak bir ekmek uzattı. Çocuğun eli yandı. Az daha ekmek yere düşüyordu. Mustafa mintanının eteğiyle ekmeği tutmayı akıl etti. Ekmek biraz soğuyunca anasına uzattı. Anası ekmeğin üstüne bir topak tereyağını koydu.
''Hasan ağa, Mustafa, kocabaşı gördün mü? Döndü bize.'' diye kıvançla konuştu.
Mustafa onu duymamış çılağa vurdu. Nar ağacının yanından kayalığa tırmandı. Sütleyen kümesinin yanına geldi. Çiğli sütleyen çiçekleri bu sabah çok daha mavi, çok daha gürdüler. İlk ışıklar altında sütleyenden mavi bir buğu tütüyordu usuldan. Mustafa'nın içinden ilk olarak sütleyenin yanındaki çukurda babasının köpüren kanına bakmak gelmedi. Sütleyenin yöresinde bir kere dönerek suya indi. Çünkü yolda suya inen Emine'ye benzer bir kadın görmüştü. Bugün de öğleye kadar kale boynunda, Pampallı yalıda, Angıt kayasında kayanın yüzündeki ok atan adam kabartmasının yanında, ok atan adamın da ne de büyük bir külahı, ne kocaman bir postalı vardı, dolaştı. Şimdi şu anda Emine'ye ulaşmak için ömrünün yarısını verirdi. Bu sözleri de Abbas Usta'dan duymuştu, hem de çok duymuştu. Abbas Usta sigarasını yakmış, kahvesini içerken kıvançla güldüğünde ''Şu aradığım tasvir bugün şu budaklardan çıksın, ömrümün yarısını veririm.'' derdi. Emine burnunda tüterek onu göreceğine hiç de umut bağlamayarak köye döndü. Evin önünden geçti, kaktüslerin altında, ılgınların içinde bekledi. Emine görünürlerde yoktu, üzüldü. Bu üzüntü içinde Tırtıl Yusuf aklına geldi, onlara gitti. Tırtıl'ın anası karşıladı onu.
''Yusuf'u mu arıyorsun, Mustafa'm?'' diye sordu.
Mustafa başıyla evet dedi.
''İyileşti Yusuf, çok şükür.'' diye sevinç içinde konuştu kadın. ''Şimdi babasının yanında. Babası ona araba yapıyor. Duydun mu Mustafa?''
''Duymadım.'' dedi Mustafa.
''Öyle bir araba yapacakmış ki Hüseyin Yusuf'a. Bir eşi daha bu dünyada olmayacakmış.''
Çocuk uzaklaşmış gitmiş, kadın daha konuşuyordu. Mustafa doğru işliğe yöneldi. İşliğin avlusuna girince bir şamatayla karşılaştı. Bir yanda Hüseyin Usta'nın gür sesi, bir yanda müşterilerin yalvarmaları, öfkeli çıkışmaları. Çocuk bu hayhuy içinde işliğe girdi. Hüseyin Usta her işi bırakmış, küçücük araba tekerlekleri, dingiller, oklar yapıyor. Yusuf da oturmuş tamamlanmış parçaları, yüzünde bir mutluluk boyuyordu. Tırtıl Hüseyin onu görünce, ''Buyur Mustafa Bey'' dedi ciddiyetle, ''Gel gel otur, otur da bir kahve yapayım da birlikte içelim. Sen artık çocuk değilsin.'' Böylesine bir atıcı, uçan turneyi gözünden vuran muhterem kişi açan çocuk olamaz. Ol sebepten zatı halinizle ne kadar çocuk suretinde olsanız da sizinle birlikte aynı çatı altında kahve içmek bizim için şereftir. Suyu cezveye doldurdu, demirci ocağına sürdü. Kahveyi şekeri suyun içine attı, fincanları hazır etti. Ocağın başında beklemeye başladı.
Bu sırada da hışımla bir müşteri içeriye daldı.
Usta, usta, ey göçmen usta, nedir senin bu yaptığın? Arabamı niçin onarmıyorsun, ne istiyorsun? İşten güçten kaldım, çoluk çocuğum aç.
Başka işim var, bekleyeceksin.
Bekleyemem.
Ne işi, o çocuk arabası mı?
Çocuk arabası.
Adamla usta arasında büyük bir ağız dalaşı başladı. İş sövüşmeye, yumruğa kadar geldi dayandı. Çok güçlü olan usta adamı kaptığı gibi işliğin dışına götürdü attı. Bundan sonra da yalvaranlar, küsenler, çok para önerenler geldi işliğe. Usta inadından dönmüyor, şu elimdeki iş bitmeden bana dünyayı verseler başka işe elimi sürmem diyor da başka bir şey demiyordu. Öfkesinden ağzı da değişmiş, koyu bir göçmen ağzına dönüşmüştü. O öfkeliyken ağzı o kadar göçmen ağzına çevrilirdi ki oğlu Yusuf bile onun dediklerini anlamazdı. Bir de mutlu, sevinçliyken. Hüseyin usta 3 gün geceli gündüzlü çalışarak öyle bir araba döktürdü ki karısının dediği gibi dünya bundan daha güzel bir arabayı hiçbir yerde görmemişti. Hüseyin usta arabaya öyle atlar da koşmuştu ki hem de kır atlar. Atlar eşiniyorlar, şaha kalkıyorlar, arkalarındaki arabayı uçurmak için gemlerini geviyorlardı.
Abe alın be çocuklar, alın işte size bir araba ki, abe Ferhat usta bile böylesini yapamaz. Abe bunu haçan yapmak büyük hünerdir. Abe ancak tırtılın elinden böyle işler çıkabilir. Haydi kızanlar, at da sizin, araba da, dünya da.
Ah, Mustafa'nın işi olmamalıydı ki, yani durmadan Emine'yi düşünmemeliydi ki, işte siz o zaman bu arabayla görmeliydiniz Mustafa'yı. Arabaya şöyle bir baktı, gitti Hüseyin Usta'nın elini öptü, usta buna çok sevindi.
Abi şimdilik siz bununla oynayın, ben Mustafa Bey sana da bir araba yaparım ki görenin parmağı ağzında kala.
Ah, Mustafa geceyi iple çekmese, ah bu arabayı düşünecek, onun tadına varacak yer olsa kafasının içinde. Yusuf'la dışarıya çıktılar, arabayı bir süre oraya buraya sürdüler. Mustafa bu oyundan hiçbir şey anlamadı, onun aklı başka yerdeydi. Yusuf'a sen oyna ben gidiyorum dedi, ılgınlığa yöneldi, kendi üstüne kapandı, sıcacık Emine'yi düşünmeye koyuldu. Arabayı köyde herkes beğenmişti. Bütün çocuklar tırtıl Yusuf'un şaha kalkmış azgın 2 at koşulu arabasının arkasındaydılar. Yusuf 2 gün böylece sabahtan akşama kadar kırmızı bir ipe bağlı arabasını arkasında çocuklar koşturdu. Atların boyunlarındaki ziller, gerçek atların boyunlarındaki ziller gibi ötüyor, çamparalar da gerçek çamparalar gibi çalıyordu. Köyün çocukları da tozu dumana katarak boyunları uzamış Yusuf'la birlikte koşuşturuyorlardı. 3. gün Yusuf gene ortalıkta gözükmedi. Mustafa hemen işi anlayıp bir koşu kartal yuvalarının altına gitti. Tırtılı uzaktan görünce olduğu yerde kala kaldı. Çocuk gene her zamanki yerine oturmuş, gözlerini yuvalara dikmiş, boynu uzamış bakıyordu. Arabasını da önündeki kayanın üstüne koymuştu. Mustafa geriye döndü. Tırtıl Hüseyin öfkesiz, soğukkanlı, bir yandan körüğü çekerek, bir yandan demirini döverek dükkana kim gelirse,
"Abe ben bilirim bu tırtıl soyunu. O tırtıl ya oradan düşüp ölecek ya da o kartal yuvalarına çıkacak," diyordu.
Oğlunun bir daha yuvalara çıkmayacağına inanarak,
"Aman öyle deme Hüseyin usta, Yusuf senin tek çocuğundur," diyenlere de, "Bırakın sarhoş yıkılana kadar gitsin. Mümkünü yok onu yolundan kimse döndüremez," diyor, hiçbir şey olmamış gibi de körüğünü çekiyor, demirini dövüyordu.
"Hüseyin usta, etme eyleme, o çocuk o kayaya bir daha çıkarsa ölecek. Aman Hüseyin usta."
Hüseyin usta dişlerini sıkarak ıslık gibi bir sesle, "Ölsün," diyor, işine yumuluyor, bundan sonra da Yusuf üstüne konuşulanları dinlemiyordu.
Bir gün Nuri ile Mehmet ırmağın kıyısında çakıl taşlarının üstünde Yusuf'un arabasını paramparça olmuş buldular. Tekerlekler, arabanın oku, dingilleri, nakışlı terazisi, kanatları oraya buraya dağılmıştı. Parçaları toplayıp Hüseyin'e götürdüler, dükkanın içine serdiler.
"Suyun kıyısında bulduk, topladık da sana getirdik Yusuf'un arabasını, usta," dediler.
Hüseyin usta un ufak edilmiş arabayı görünce sapsarı kesildi. Arabaya bir ölüye bakar gibi hüzünle baktı, yutkundu. Gözleri yaş içinde kaldı. Ardından da körüye saldırdı. Körüğü öyle bir öfkeyle çekiyordu ki dükkanın içi kıvılcımlarla doluyordu. Körüğü bırakıp ocaktaki kızarmış demiri aldı. Çekiç örsün üstündeki kızıl demire hızla indi indi kalktı. Usta bütün bedeniyle demire abanmıştı. Az bir sürede kıvılcımlar fışkırtan demir yamyassı, kağıt gibi oldu. Demiri su teknesine fırlatan usta, demirin suda çıkardığı cazırtıyı, buğuyu görmeden başka bir demire saldırıp ocağa soktu, körüğe asıldı. Usta demirle, körükle, ateşle öyle bir dövüşe girmiş, boynu uzamış, terlemiş, yüzü kapkara kesilmiş, yüzü öyle bir azgınlaşmıştı ki çocuklar korktular, kaçtılar. Bunun üstüne köyün bütün çocukları kartal yuvalarının altına koştular. Yusuf'u gözleri yuvalarda yerinde olduğu gibi bulunca sevindiler, köye döndüler. Usta daha bütün öfkesiyle demir dövüyor, körük çekiyor, işliğin içini top top kıvılcımlarla dolduruyordu. İşliğe girmek yürekliliğini hiçbir çocuk gösteremedi, dışarıdan bağırdılar. Tırtıl usta, tırtıl usta, biz şimdi Yusuf'tan geliyoruz. Yusuf kartal yuvalarının altında, Yusuf kartal yuvalarının altında, her gün oturduğu yerde, oturduğu yerde. Bağırdıktan sonra da ortadan toz oldular. Tırtıl usta çocukların bağırtılarına önce aldırmadı. Olduğu yerde sözlerini duyunca kulak verdi. Yöresine car umar gibi baktı. Yusuf kartal yuvalarının altında. Çekiç elinde kala kaldı, sonra yere düştü. Usta da çözüldü, bitkin yere sağıldı. Sırtını örse dayadı, öyle kala kaldı. Bu sırada Mustafa işliğe girdi. Hüseyin usta, Hüseyin usta diye ona kapıdan seslendi. Hüseyin usta, sen hiç korkma, olur mu? Ben sana söylüyorum. Hüseyin usta göğsüne düşmüş başını kaldırmadı, konuşmadı da. Usta, sen bundan sonra hiç canını sıkma. Sen beni... Hüseyin usta gözlerini açtı, kapıya baktı. Mustafa çoktan gitmişti. Örse tutunarak kalktı, sallanarak su teknesinin yanına gitti. Tekne çok eski bir lahitten bozma, üstünde uzun saçlı, düz burunlu, iri söbe gözlü kadın kabartmalarının olduğu, Kastamala'dan getirilmiş bir tekneydi. Oraya attığı yassı demirlerden birisini aldı, ağır ağır körüğü çekmeye başladı. Eğer Mustafa böyle güvenli bir sesle korkma demişse bunda bir iş olmalıydı. Mustafa'nın bir bildiği vardı. Rahatladı ve Mustafa'nın korkma dediğinin sonucunu beklemeye başladı. Mustafa 3 günde 3 kere kartal yuvalarına gitti geldi. Sonuncu gittiğinde dönerken kale boynuna Emine'nin evini görmek için yolunu değiştirip çıktı. Eve bir göz atınca sarsıldı. Korktuğu başına gelmişti. Evin avlusunda bir sürü at bağlıydı. Mustafa Emine'nin hallarından çoktandır kuşkulanıyordu ve toz kondurmak istemiyordu. Belki de onlar değildir diye kendisini kandırmaya çalıştı. Olmadı. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Olduğu yerde de sağa sola sallanıyordu. Az sonra toparlandı, kendine geldi. Konuklardı bu gelenler. Emine büyük bir Türkmen beyinin kızıydı. Onların Arabistan'da da sarayları bile vardı. Böyle bir beyin kızının evine hiç konuk gelmez olur muydu? Böyle düşünmesine karşın içine kurt düşmüş, onu kemiriyordu. Onun babasının, kardeşlerinin geleceğini duymuş, gelmesinler diye de Allah'a çok yalvarmış, sonra da unutmuş gitmişti. Kardeşleri, babası gelseler bile Emine gitmez diye düşündü. Allak bullak bir suratla eve geldi, evde duramadı, Emine'lerin evlerinin önüne indi, avludaki atların eyerleri sırmalıydı. Emine'nin kardeşleri diye düşündü. Ama Emine öldürseler de onlarla gitmez diye kendi kendine söylendi. Hiç beni bırakır da Emine başka yere gider mi? O gün gece bastırıncaya kadar Mustafa köyün içinde gitti geldi. Mehmet'le birkaç kere karşılaştılar. Mehmet onunla karşılaşmamak için toz oldu. Allah kahretsin, bu Emine'nin evine gelen adamlar kim diye kimseye soramıyordu ki. Koskocaman köyün içinde dağ başında kalmış gibi tek başına yapayalnız kalmış, neredeyse ağlayacaktı. Eve geldiğinde evin halini de hiç beğenmedi. Anası kara çatkı bağlamıştı, bu hayra alamet değildi. Kendi kendine güldü, anası Emine gidiyor diye neden kara çatkı bağlasındı? İçine azıcık bir umut ışığı düştü. Ana ne var? Kara çatkı bağlamışsın. Bir şeyim yok Mustafa, azıcık başım ağrıyor. Yemeğe oturdular, anası bulgur pilavından ancak birkaç kaşık alabildi. Mustafa'nın boğazından yemek geçmedi. Daha sofra kalkmadan yatağına girdi, yüzü koyun uzandı, gerilmiş bir yay gibiydi ve az sonra dönmeye başladı. Sağa sola, yukarıya aşağıya dönüyor, bir an olsun bu durumda bekleyemiyordu. Kulağı da kirişteydi. Evdekilerin hepsinin uyuduğunu anlayınca yataktan fırladı. Emine'lerin avlusuna yaklaşınca kadının kapıda onu beklediğini gördü. Kadın onu kucakladı, yattığı odaya götürdü. Yatağının yanına küçük bir yatak yapmıştı. Mustafa'yı soyup oraya yatırdı. Sus dedi, şimdi onlar uyuyunca benim yanıma gelirsin. Mustafa çıt çıkarmadan yorganın altına sokuldu. Bir türlü vakit geçmiyor, öteki odadan konuşmalar geliyordu.
Arada sırada da bu konuşmalara Emine'nin öfkeli sesi katılıyordu. Onun sesini her duyduğunda çocuk gevşiyor, biraz sonra da yay kirişi gibi geriliyor, gerilmekten tüm bedeni ağrıyordu. Öteki odadan gelen sesler kirp diye kesilince Emine'nin ayak seslerini baş ucunda duydu. Kadın eğildi. "Gel Mustafa'm," dedi fısıltıyla. Onu kucakladı, yatağına götürdü. Göğsünü açıp çocuğun başını memelerinin arasına yerleştirdi. Ve Mustafa'nın kulağına fısır fısır konuşmaya başladı. Mustafa onun ne konuştuğunu dinlemiyor. Bu dünyanın en güzel masalını anlatan sese kendisini kaptırmış gidiyordu. Emine'nin onun kulağındaki tatlı güzel sesi ilk horozlar ötünceye kadar sürdü. İlk horozlar öttü, sesleri kesildi, çocuk kalkıp gideceğini ona anımsatmıyordu. Neredeyse gün doğacak, köylü ortalığa dökülecek, her şey anlaşılacak. Bundan sonra da bu köyde Mustafa'nın yaşamı cehenneme dönüşecekti. "Mustafa'm," diye kucakladı çocuğu Emine, onu öperek yataktan çıkardı. "İlk horozlar çoktan öttü," dedi. Mustafa ayakta dikilmiş kalmış, olduğu yerde durup duruyordu. Emine onu giydirmek, elinden tutup avlu kapısına kadar götürmek zorunda kaldı. Avlu kapısında onu öpüp bıraktı, geriye döndü, baktı ki çocuk olduğu yerde durup duruyor kıpırtısız. Gözlerini de dikmiş, tepeden tırnağa ona bakıyor. "Mustafa'm, canım, köylü sokağa döküldü, seni görecekler." Çocuğu öptü, ayrıldı, baktı çocuk gene orada olduğu yerde dikili. Emine ne yaptı ne eylediyse Mustafa'yı oradan ayıramıyordu. Çocuk dün geceden beri de ağzını açıp tek sözcük söylememişti. Şimdi ne yapmalıydı? Elinden tutup evlerine kadar götürmeli miydi? Bu daha kötü olurdu onun için. Mustafa Emine bir gider bir geriye döner bakarken yerinden bir ok gibi fırladı, vardı kadına sarıldı. Başını karnına gömdü, onu kucakladı. Gene aynı hızla da döndü, avlu kapısından dışarıya kaydı. Arkasından bakan Emine onu köptüs ağalının duldasında gördü. Sabah oldu, gün açıldı, çocuk yatağından çıkmadı. Anası onun yöresinde dönüyor, yatağında inleyen çocuğuna hiçbir şey soramıyordu. Gün kuşluk oldu, Zehra Hatun dayanamadı. "Mustafa'm," dedi en sevecen sesiyle. "Mustafa'm, kalksana yavrum, gün kuşluk oldu." Çocuk anasının sesini duyar duymaz ayağa fırladı, şalvarını, mintanını çarçabuk giydi, parlak ayakkabısını aradı buldu, narın altına gitti çövdürdü. Çoktan beridir gözükmeyen akkuşu narın en üst dalına tünemiş gördü. Billur kırmızısı kuyruğunu ta aşağılara sarkıtmıştı. Eve girdi, ibriği aldı, yüzünü kokulu sabunlarla ovarak yudu, kurundu. Aynanın karşısına geçti, ıslattığı saçlarını uzun uzun taradı, anası kahvaltı yapmasını söyledi, çocuk aldırmadı. Zehra Hatun birkaç kez daha söyledi, ondan sonra da üstelemedi. Çocuk avluda kolları yanlarına düşmüş, yününü de nar ağacına dikmiş, öyle durdu kaldı. Anası ona yaklaşamıyordu. Mustafa bir kerecik olsun Emine'lerden yana dönüp bakmamıştı. Oysa başka günler durmadan o yana döner döner bakardı. Emine'lerin avlusundan bir takım sesler geliyor, orada bir hareketin olduğu belli oluyordu. Köylü de orada bir şeylerin olacağını sezmiş olacak ki, yavaş yavaş Emine'lerin avlusunun yöresine birikişiyorlardı. Önce avludan dışarıya yüklü beygirler çıkarıldı. Yükler kilimlere sarılmıştı. Arkadan Emine'nin babası kıratına binili geldi, yüklü beygirlerin önünde durdu. Arkasından koca Tanır. O da bir doru ata binmişti, tüfeği de kucağındaydı. Arkasından ötekiler. Atlılar sırasıyla babanın arkasına dizildiler. En son Emine çıktı avludan dışarıya. Yeşil bir ipekli giymiş, beline altın kemerini dolamış, inci gerdanlığını takmış, başına turuncu bir ipek başörtü atmıştı. Ayağında buralarda hiç görülmemiş uzun topuklu bir kundura. Avlunun önüne çıkınca bir süre bir iki adım attı, durdu, İsmail ağalardan yöne dönüp baktı, birkaç adım daha attı, bekledi. Sonra da başını kaldırdı, oraya doğru yöneldi. Kaktüs ağalığını geçti, kalabalık soluğunu tutmuş, onun nereye gideceğini gözlüyordu. Emine İsmail ağaların avlu kapısında da azıcık bir ikircik geçirdikten sonra içeriye daldı. Doğru Zehra Hatun'un karşısına geçip durdu. Güzel iri Ceren gözlerini açtı, kirpikleri ıslanmıştı. Utangaç bir kız çocuğu gibi kızararak usulca, "Hakkını helal et Zehra Hatun," dedi. "Helal olsun. Sen beni gönendirdin, Tanrı da seni gönendirsin. Allah Mustafa'nı bağışlasın." Sonra da orada durmuş, kurumuş kalmış Mustafa'ya koştu. Onun önünde diz çöktü, çocuğa sarıldı. Onu bir türlü bırakamıyor, sıktıkça sıkıyor, öpüyordu.
Çocuğu bırakıp ayağa kalktığında yüzü ıpıslaktı, koşarak oradan uzaklaştı. Mustafa da onun arkasından uyur gezermişçesine avlunun dışına kadar gitti, orada kala kaldı. Emine atına bindi, sürdü, köylülerin önünden geçerken sağlıcakla kalın dedi. 47. ayrımın sonu. Sayfa 538.